Yeni başlayanlar için dua. 27 Nisan 2016. Hazırlayan Marshall Segal. Dua yaşamınız nasıl? Bu basit bir soru ama cevaplaması güç olabilir. Kulağa gelişi şöyledir. Tanrı'ya olan irtibatın son günlerde nasıl? Ama duygusal olarak şöyle gelebilir. Yaşamının şu anki noktasında Tanrı ile olan ilişkini bir özetleyiver. Kutsal kitap okumak, dua yaşamıyla kıyaslandığında çok daha açıktır ve daha nesnel. Daha ölçülebilir bir şeydir. Kaç sayfa okudun? Okuma planında ne kadar ilerledin? Hangi kitapları okumaktasın? Ne öğrendin? Ancak dua, bir Excel tablosuna bu kadar kolay bir şekilde sığdırılamamaktadır. İster evli ya da bekar, ister öğrenci ya da çalışan, isterseniz de genç ya da yaşlı olun. Tanrı sizin yaşamınızın duanın gücüne bağlı kalarak ilerlemesini istemektedir. Dua, yüreğinizi ve aklınızı ateşleyen şeydir. Yakıtınız kahve, yemek veya sosyal medya hareketliliği değildir, duadır. Her şeyden çok duanızla ve duanız aracılığıyla Tanrı'ya ihtiyacınız vardır. Tanrı olmadan gerçek, kalıcı bir değer arz eden hiçbir şey yapamayız. Bunun anlamı da dua olmadan gerçek, kalıcı bir değer arz eden hiçbir şey yapamayacağımızdır. Ancak yine de, muhtemelen dua konusunda da tıpkı diğer konularda olduğu gibi huzursuz hissediyorsunuzdur. Dua, Hristiyan yaşamında aynı zamanda hem en önemli hem de en kafa karıştırıcı şey olabilir. İmanlılar için hem can kurtaran hem de kafa karıştırandır. Dua etmemiz gerektiğini biliriz ama yeterince dua etmediğimizi de biliriz. Ayrıca dua ettiğimiz sırada bunun her zaman doğru bir şekilde yaptığımızdan bile emin olamayız. Tanrı'dan bunu istiyor olmam doğru mu ki? Bu konuda hala dua etmeli miyim ki? Neye ihtiyacım olduğunu biliyor muyum acaba? Bilinçli, kişisel paylaşım. Kutsal kitap bize dua konusunda tek bir küçük, basit resim veya model sunmamaktadır. İsa kendi örnek duasının, ki buna Rabbin duası diyoruz, asıl dua yaşamımızın tek rehberi olmasını düşünmemiştir. Başlangıç için harika bir noktadır. Ama Tanrı'nın sözü bize dua yaşamlarımız için bundan çok daha fazla malzeme sunmaktadır. Dua nesnel bir gerçektir. Gerçek bir Tanrı, gerçek bir paylaşım, gerçek bir etkinlik ve gerçek cevaplar vardır. Ama aynı zamanda milyon sayıda şekli ve biçimi vardır. Günümüzün arasında saniyeler içinde de olabilir. Koca bir gece boyunca saatlerce de sürebilir. Dua, evrenin tanrısıyla olan bilinçli, kişisel bir paylaşımdır. Dua yaşamınız nasıl? Sorusunun daha iyi bir şekli, Tanrı'yla, onun sözü aracılığıyla, günlük ihtiyaçlarında, gün içinde, bilinçli bir şekilde iletişim kurma zevkini tecrübe etmekte misin? Onunla olan ilişkin, bir kutucuğu işaretlemenin, acil durumlarda başvurmanın, kafanda ve yaşamında muğlak bir fikirden ibaret olmanın ötesinde gerçek bir ilişki oldu mu? İmanın seni yüreğinde ona bağlıyor mu? Kendine değil de ona bel bağlamakta mısın? Peki, sizin dua yaşamınız nasıl? Eğer benim gibi cevaplamanızdan memnun değilseniz, Tanrı ile baş başa geçirdiğiniz zaman konusunda gelişmek için 7 yol mevcuttur. 1. Bir saat ve yer seçin. Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde dua edebilirsiniz. İsa kuyunun başında kendisinin tek yapması gereken şeyin, tıpkı eski antlaşmadaki Tanrı'nın halkının yaptığı gibi, yalnızca belirli bir yere gidip dua ve ibadet etmek olduğunu düşünen bir kadınla karşılaştı. Yuhanna 4. bölüm 20. ayet. Ama İsa bu kadına şöyle der: "Kadın, bana inan. Öyle bir saat geliyor ki, babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. İçtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir." Yuhanna 4. bölüm 21-23. ayetler. Artık belirli bir yerde değil, ancak ruhta. Efesliler 6. bölüm 18. ayet. Ancak herhangi bir yerde dua etme özgürlüğü, genelde hiçbir yerde dua etmemekle sonuçlanmaktadır. Kesinlikle yüreklerimizde herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda dualar uyandığında, doğal bir şekilde dua etmeliyiz. Örneğin, iş yerindeki bir mola zamanında, bir sınavdan önce veya alışveriş kasasındaki kuyrukta. Ama yaşamlarımızın yakıtı duadır ve bu yüzden bu duayı bir kendiliğindenliğe terk etmemiz gerekir. Arabalarımızın yakıtı söz konusu olduğunda böyle bir şey yapmazdık. Yalnız kalabileceğiniz istikrarlı bir zaman ve yer seçin. Evdeki sabah saatleri, uzun gidiş gelişler, öğle yemeği molası veya akşam saatlerindeki rahat bir zaman olabilir. Yer ve zaman kişiden kişiye değişebilir. Nitekim bu, İsa'nın satın aldığı harika bereketlerden biridir. Ancak tüm kişisel farklılıklara rağmen, duanın sizin için bir istikrar arz etmesi şarttır. Ayrıca İsa, bunun istikrarlı bir şekilde yalnızken olması gerektiğini söylemektedir. Matta 6. bölüm 6. ayet. Sadece yalnızken olmamalı, ancak istikrarlı bir şekilde yalnızken olmalıdır. 2. Konuşmadan önce dinleyin. Tanrı ile yalnız başımıza kalmaya zaman ayırmak, bazı kişiler için göz korkutucu olabilir. Sonuçta birçok kişi için yalnız kalınan zaman, arkadaşların olmadığı, televizyonun olmadığı, telefonun olmadığı zaman rahatsız edicidir. Burada her şeye gücü yeten Tanrı ile konuşuyoruz. İhtiyacımız olan veya söyleyeceğimiz her şeyi zaten biliyor. Ne diyebiliriz ki? Dua konusunda en başlarda öğrenmemiz gereken önemli bir şey, duanın gerçekten bir sohbet olduğudur. Tanrı kendi sözünde bizimle nasıl konuşuyorsa, biz dua ederken de bize aynı şekilde gerçekten dinlemektedir. Dua bize bazen sesli bir günlük tutmakmış gibi gelebilir. Ama karşımızda her zaman bizi işiten biri vardır. İsa şu vaadi vermektedir. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Matta 7. bölüm 7 ve 8. ayetler. Gerçek bir sağlayıcı, gerçek bir rehber ve gerçek bir ev sahibi karşımızdadır. Günün birinde Tanrı kendi ruhu aracılığıyla bizim beklemediğimiz bir biçimde harekete geçmeyi veya konuşmayı seçebilir. Aklımıza bir şey getirerek, durumlarımızı değiştirerek, bir dost aracılığıyla bir şeyler söyleyerek bunu yapabilir. Ama Tanrı bize kendisinin nasıl konuştuğunu, onun sesine güvenilir bir biçimde duyabileceğimiz tek yolu bize söylemiştir. Kutsal yazıların tümü Tanrı'ya esinlemesidir. 2. Timoteus 3. bölüm 16. ayet. Dua etmeden önce tek bir ayet dahi olsa kutsal kitaptan bir şey okuyun. Tanrı'dan gelen o sözler diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derin işlere, yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. İbraniler 4. bölüm 12. ayet. John Piper şöyle yazar. Kutsal kitap ne de değerlidir. Bizzat Tanrı'nın sözleridir. İçinde Tanrı 21. yüzyılda konuşmaktadır. Tanrı'nın doğrudan sesidir. Bu sesle Tanrı mutlak gerçekle ve kişisel güçle konuşmaktadır. Bu sesle kendi her şeyi aşan güzelliğini açığa çıkarmaktadır. Bu sesle yüreklerimizin en derinlerindeki sırları açığa çıkarmaktadır. Hiçbir yerde, hiçbir zaman, hiçbir ses, kutsal kitapta duyduğumuz Tanrı sesi kadar yetkin değildir. Duaya oturduğunuzda önce Tanrı konuşsun. İlk söz O'nun olsun. O'nun diri ve etkili sözlerini kulağınıza koyun. Ve o sözler sizin O'na vereceğiniz karşılığı şekillendirip ilham olsun. Eğer O'na ve yollarına dair yeni bir şeyler öğrenirseniz, bunu O'na söyleyin. Eğer ayetler kafanızda soru uyandırırsa, O'na sorun. Sonunda günün meşgalelerine yorulabilirsiniz. Ama ilk olarak O'na, O'nun sözü aracılığıyla ibadet ederek başlayın. İlişkiden zevk alın, saygı ve korkuyla, oğul ya da kız olun ve iyi dinleyin. 3. Ruhsal olanı, durumsal olanın önüne koyun. Genellikle insanlar bana benim için nasıl dua edeceklerini sorduklarında, derhal o anda, tıpkı şu an olduğu gibi, herhangi bir beklenmedik ihtiyaç içinde olup olmadığımı değerlendirmeye koyulurum. Eğer bir şey bulamazsam da, ihtiyacı olan yakınlarımı düşünmeye başlarım. Bu hafta babasını kaybetmiş olan iş arkadaşım için dua et. Ya da yine hastaneye yatan anneannem için dua et. Bu kesinlikle yanlış bir şey değildir. Bu tür şeyler için dua etmemiz ve başkalarından da dua istememiz gereklidir. Ama bu zihniyeti tümüyle duayla taşıdığımızda, yalnızca fiziksel veya durumsal ihtiyaçlar için dua eder bir hale gelebiliriz. Fiziksel ihtiyaçlar önemlidir. Ama bizim ruhsal, duygusal ve sonsuz ihtiyaçlarımızla karşılaştırıldıklarında arka planda kalır. Paulus şöyle der, savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Efesliler 6. bölüm 12. ayet. Bu bizim hiçbir şekilde yiyecek, iş ya da kanser gibi fiziksel ihtiyaçlarımız konusunda zaman harcamayacağımız anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Matta 6. bölüm 11. ayet. Ancak bunun anlamı, yaşamın temelde görünmeyen gerçeklerden ibaret olduğudur. Her günün sonunda önemli olan şey fiziksel ve durumsal boyutta olanlar değil, ruhsal ve duygusal boyutta olanlardır. Bu gerçeğin bizim dua yaşamımızda da ortaya konması gerekir. Her şey için ne kadar dua ediyorsak, ruhlarımız, sevdiklerimizin kurtuluşu, müjdenin yayılması ve Tanrı'nın yüceliğinin ve egemenliğinin vücut bulması için de o kadar dua etmemiz gerekir. Bu dualar, gerçek ihtiyaçlarımızın sonuna eriştirilecek dualar olmamalıdır. Bunlar bizim en derin ve en kalıcı ihtiyaçlarımızdır. 4. Şimdi durup dua etmekten korkmayın. Duanın öncelik olması ve planlanması gerekir. Ama Mescid'de yeni kurulan özgürlüğümüzün ve merhametin güzelliği, duanın her an, her yerde gerçekleşebilecek olmasıdır. Dua iç köşenizde, Tanrı ile yalnız kalarak başlamalıdır. Ama asla orada kalmamalıdır. Duayı gününüzün geneline taşıyın. Yalnızca yemek öncesinden bahsetmiyorum. Dua arzusu duyduğunuz anda fırsatı yakalayın. Bunu ruhun yönlendirişi olarak görün. Şeytan asla sizi duaya teşvik etmez. Birkaç yıl önce yolda bir arkadaşımla karşılaştım. Birkaç dakikalığına sohbet ettik. Sohbetin sonunda ona, kişisel bir dua, konum için dua edebilir mi diye sordum. Dua isteğimi aklına yazıp sonrasında evinde dua eder diye düşünüyordum. Şaşırtıcı bir şekilde, elbette, şimdi dua edebilir miyiz diye sordum. İlk başta biraz garip geldim ama buradan önemli bir ders aldım. Bir kişim ve bu kişinin ihtiyacı için gerçekten dua edeceğinizden emin olmanın yolu, o kişi için hemen o anda dua etmektir. Yalnızca birkaç dakikanızı alır ve bir kişinin ihtiyacına cevap olmaktan öte, aynı zamanda sizi ve diğer kişiyi günün ortasında Tanrı'ya yöneltir. Bu, her şeye gücü yetenle, kısa ve beklenmedik ve ihtiyaç duyulan bir karşılaşma olabilir. 5. Dua halkalarınızı tespit edin. Dua halkaları derken, insanların toplanıp halka oluşturdukları dua gruplarından bahsetmiyorum. Yaşamınızda odaklandığınız insan halkalarından bahsediyorum. Çevrenizdekilerin ihtiyaçları için dua etmeniz söz konusu olduğunda bazı kişilere öncelik vermeniz gerekir. En azından genel istikrar olarak. Aksi takdirde duanın D'sini bile etmezsiniz. Ben sesli bir şekilde halkalar halinde dua ediyorum. Kendi ruhum için başlıyor, sonra eşim, sonra ailelerimiz, sonra küçük grubumuz ve kilisemiz, sonrasında ulusumuz ve son olarak da dünyada müjdenin ulaşamadığı bölgeler için dua ediyorum. Her dua edişimde her halkaya değmediğim oluyor ama bu halkalar her sabah duama rehberlik ediyor. Halkalar bizi geçen gün karşılaştığımız yabancı için dua etmekten alıkoymamalıdır. Bunların tek amacı yaşamınızda istikrar arz eden kişileri istikrarlı bir biçimde duada gözünüzün önünde tutmaktır. Eğer dua etmek birisi için yapabileceğimiz en önemli şeyse programımızı bunu yaşamlarımızdaki en önemli insanlar için yapabilecek bir şekilde ayarlamamız gerekmez mi? Halkalar halinde dua etmeyi deneyin. Ve bu halkalara dahil olmayan bir kişi için de dua etmekte istekli olun. 6. Ne istiyorsanız dileyin. Ne istiyorsanız. Dürüst olmamız gerekirse, çoğumuz dua yaşamlarımızda yeterince cesarete ve hayal gücüne sahip değiliz. Tanrı'ya sormaya istekli olduğumuz küçük bir rutin kutumuz var. Ve geri kalan şeyleri, yani sorularımızı, hayal kırıklıklarımızı veya hayallerimizi kendi üzerimize alıyoruz. Yaşamımızın küçük detayları için, Tanrı'nın ilgisinin veya zamanının olmadığını varsayıyoruz. Onun dünyada köleliğe mahkum edilmiş olan 27 milyon kişi olması ve daha milyonlarcasının günaha köle bir şekilde cehenneme doğru ilerlemesi gibi küresel kriz durumlarını çözdüğünü hayal bile edemiyoruz. Bu yüzden daha orta seviyeli, vasat dileklerle yetiniyoruz. Bir şey için dua etmeden önce o şeyin Tanrı'nın umursayacağı bir ciddiyet seviyesine gelmesini bekliyoruz. Ve onun önümüzdeki 24 saat içinde bir şey yapmayacağını düşündüğümüz şeyler içinse dua etmiyoruz. Böylece kendimizi yaşamlarımızın ve dünyamızın devasa alanlarında onun merhametinden ve gücünden yoksun bırakmış oluyoruz. Bangladeş'teki şeyh grupları içindeki 136 milyon erkeğin ve kadının kurtuluşu için dua edebilecek kadar hayal gücünüz var mı? Aralarında %0 Hristiyan var. Böyle bir şey Tanrı için çok mu büyük? Rab için olanaksız bir şey var mı? Yaratılış 18. bölüm 14. ayet. Tanrı Hindistan'daki ve Minneapolis'teki insan kaçakçılığını ve seks ticaretini bitirmesi için dua edebilecek kadar hayal gücünüz var mı? Dua ettiğimiz Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Efesliler 3. bölüm 20. ayet. İsa şöyle der: "Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu dağa, buradan şuraya göç derseniz, göçer. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır." Matta 17. bölüm 20. ayet. Aynısı yalnızca dağ değil, seks kölesi ticaretine veya Japonya'da müjdeci ulaşmadığı 120 milyon insana da diyebilirsiniz. İsa'ya inanacak ve bu büyük şeyler için dua edecek miyiz? Tanrı'nın iş yerinde veya çocuklarla geçen bir başka pazartesi gününü umursadığını düşünecek kadar imanımız var mı? Tanrı en küçük şeylere kadar, yüreğinizde ve yaşamınızdaki her şeyi umursamaktadır. Paulus şöyle der: "Hiç kaygılanmayın. Her konuda dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin." Filipililer 4. bölüm 6. ayet. "Buna falanca arkadaşınızla rastgele gerçekleşen sohbetiniz, bu geceki uykunuz ve bu ayki bütçeniz de dahildir. Herhangi bir şey, her şey ve her gün. Büyük dualar ve de küçük dualar etmekten korkmayın." 7. Bir kez daha dilemeye istekli olun. İsa dua konusundaki teşvikimizin kırılacağını, özellikle de bir şeyleri çok uzun süre diledikten sonra Tanrı'nın bizi işittiğini veya cevap verip vermeyeceğini sorgulayacak duruma geleceğimizi biliyordu. Ama O, bizim cesaretimizi yitirmemizi veya pes etmemizi istemedi. Dilemeye, yalvarmaya, dua etmeye devam etmemizi istedi. İsa elçilerine ilgisiz bir yargıç karşısındaki dul kadının hikayesini anlatır. Yargıç, Tanrı'dan korkmayan, insana saygı duymayan biriydi. Kadınsa sürekli olarak yalvardı. Luka şöyle yazıyor: "Yargıç bir süre ilgisiz kaldı ama sonunda kendi kendine, ben her ne kadar Tanrı'dan korkmaz, insana saygı duymazsam da bu dul kadın beni rahatsız ettiği için hakkını alacağım. Yoksa sürekli gelip beni canımdan bezdirecek," dedi. Rab şöyle devam etti: "Adaletsiz yargıcın ne söylediğini duydunuz. Tanrı da gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi? Size şunu söyleyeyim, onların hakkını tez alacaktır. Ama insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı?" Luka 18. bölüm 4-8. ayetler. Dul kadın kendi kararlılığından dolayı doğruluktan yoksun bir yargıç tarafından ödüllendirildi. Tanrı da kendisinden tekrar tekrar dileyen değerli oğullarına ve kızlarına çok daha fazla kulak vermez mi? Eğer doğruluktan yoksun yargıç bu kadını görmezden gelemediyse, göklerdeki babamız bizi çok daha fazla işitmez mi? Belirli bir ihtiyaç veya arzu için 10 yıllarca dua edeceğiniz fikrine odaklanmayın. Yalnızca bugüne odaklanın. Eğer Tanrı bir sonraki gün için size bir yük veya arzu verdiyse ve siz bunun gerçekten ondan olabileceğine inanıyorsanız, ondan bir kez daha dilemekte istekli olun. Teselli için, barışma için, sağlayış için, dönüm noktası için, kurtuluş için bir dua daha istemekte istekli olun. O hala işitiyor. Biz hala inanıyor muyuz? İsa şöyle diyor: "Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi?" Matta 7. bölüm 9-11. ayetler. "Size taş vermez, size yılan vermez, sizi seviyor, sizin için en iyisini biliyor ve sizi işitiyor. Dilemekten, tekrar dilemekten korkmayın."